Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, burası Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik. İstanbul'da Sputnik radyolarındasınız. İstanbul'da Kocaeli ve Bursa'dasınız aynı zamanda ve Twitter'da günaydın Sputnik'iz tabii ki bekleriz. 10 Eylül bugün, Eylül'ün üçte biri gitti ve huzur dolu bir perşembe sabahı diliyorum. Çok zor bir haftayı geride bırakıyoruz. Hatta kara salıyı galiba geride bırakıyoruz. Bu yönüyle onun yansımalarını birazdan etraflıca konuşacağız. Masada Onur Er var. Mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. İki Er karşınızda, böyle diyelim. Ve günaydın Türkiye'de ilk durak doğrudan başkent Ankara.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Hafta gerçekten çok kötüydü sevgili dinleyiciler. Iğdır, Tunceli ve Mardin saldırılarını konuştuk. Hain PKK saldırılarını konuştuk. Çözüm sürecinin nasıl bir stoklanma sürecine dönüştüğünü görmüş olduk. Buna şahit oldu Türkiye ve şehit düşen 15 polisle Dağlıca'da şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın dün düzenlenen cenaze töreni. Tabii yine duygu dolu anlar yaşandı. On binlerce kişi bu törenlerde yerini aldı ve PKK'ya yine lanet yağdı. Dün sağduyu vurgusunun biraz daha yüksek sesle yapıldığı, biraz da yapılmasının gerektiği bir gündü. Çünkü Türkiye genelinde sadece PKK terörü değil, aynı zamanda HDP binalarına yapılan saldırılar da gündemdeydi. Hatta sadece HDP de değil, CHP Ankara'da saldırıya uğradı. Hürriyet gazetesi 48 saat arayla iki kez saldırıya uğradı ve neredeyse bir Madımak görüntüsüne belki de az kaldı. Ve bugün basına baktığımızda gerek Türk basını gerek Türk siyaseti neredeyse aynı dili kullanmış. Aman bu dile de ihtiyaç var. PKK'nın amacı Türkiye'yi sadece bölmek değil tabii, Türkiye'de ciddi bir iç savaş çıkarmak. Daha önce çıkarılamayan, 70'lerde dahi başarılamayan o savaşı bir şekilde çıkarmak ve sanıyorum bu görüntüler daha çok onun içine yarıyor. Tahriklere kapılan önceki gece işte Kürtlere ait iş yerlerini, HDP binalarını ateşe verenlere dün ard arda çağrılar yapıldı. Oyuna gelmeyin dendi, aşka gelmeyin dendi ve yine sağduyunun sesi galiba biraz gündem yarattı. Doğuya giden otobüslerin dahi taşlandığı, Kürt diye linç edilmek istendiği bir garip saplantılı ortamdayız. Gelin önce CHP Genel Başkanı ile başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan sağduyu dedi, bir kez daha sağduyu dedi, terör olayları ve bunlara tepki olarak gerçekleştirilen eylemlere değindi Kılıçdaroğlu ve doğrudan bir provokasyon uyarısı yaptı CHP liderinin o sözleri.
Provokasyonlara sakın gelmeyin genç arkadaşlarım. Bu ülkeyi bölmek için PKK'nın değirmenine su taşımaktır bu eylemler. Bir siyasi partiyi beğenmeyebilirsiniz, düşüncesini de beğenmeyebilirsiniz. Demokratik yollardan gidip oy da vermeyebilirsiniz. Ama yakıp yıkmak sadece ve sadece terör örgütünün değirmenine su taşımak anlamına gelir.
Şimdi Iğdır'da o bomba patlatılırken veya Dağlıca'da şehit cenazeleri ard arda dizilirken herhalde PKK'nın asıl istediği bunun iz düşümü nedir? İç savaşın çıkması veya Türkiye'nin tam olarak birbirini linç edercesine parçalara ayrılması. Dün yurdun çok başka noktalarından bambaşka sesler geldi. Birazdan özellikle buna değineceğim ama sağduyla başlayalım. Biraz bunun altını çizelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de dün çok yerinde bir sağduyu çağrısı geldi. Grup Başkan Vekili Oktay Vural konuştu. Milletimizi biz kumpaslara kurban ettirmeyeceğiz dedi o sözler.
Etnik düşmanlıklar yaratmak, bunu körüklemek isteyenlere karşı fırsat vermedik. Hiçbir manipülasyon, hiçbir kumpas, hiçbir provokasyon. Ülkücü hareketin, milliyetçi hareketin haklılığını, üstünün örtülmesini sağlayamayacaktır. Milletimizi kumpaslara kurban ettirmeyeceğiz. Etnik ayrışma, bölünme bir çatışma tezgahıyla ortaya konulmaktadır. Milliyetçi ve ülkücü hareket milletimizi bu tuzağa düşürmedi. Bundan sonra da düşürmeyecek.
Hatta dün MHP kanadından, daha doğrusu ülke ocaklarından ard arda açıklamalar geldi. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar veya kasıtlı ifadeler var gibi. Şimdi Hürriyet gazetesi ve HDP binalarına yapılan saldırılardan bahsediyoruz ve Türkiye'nin yüreği ağzına geldi. Yani Hürriyet gibi bir lokomotife yapılan çifte saldırı tabii kafalarda bir dizi soru işaretini beraberinde getirdi. HDP'nin sadece son iki günde 69 merkezine noktasına yapılan saldırı da aslında toplumsal barışın ne ölçüde hasar gördüğünü veya görebileceğini gösterir cinstendi. Tabii bu saldırılara katılan bazı kişilerin yaptığı bozkurt işareti var. Yani MHP'lerin işareti var ve gözler tabii doğrudan ülkücülere döndü. Ülke Ocakları Genel Başkanı dün kameraların karşısına geçti. Olcay Kılavuz konuştu. O ahlaksız güruhun kurumumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur dedi. Ülke Ocakları hiçbir provokasyona alet olmamıştır, olmayacaktır. Zamanında belki Devlet Bahçeli için MHP ile ilgili hani başarı hanesine yazılan vurgulardan biridir. 90'ların sonunda da okuduğumuz vurgulardan biridir. Kadro partisi iken MHP'yi kitle partisine dönüştürmek babında ciddi yol aldığı, hatta MHP'liyi ve MHP'yi sokaktan çektiğine ilişkin bir başarısının olduğu vurgusu yapılmıştı. Son yıllara baktığımız zaman hakikaten sokakta olmayan MHP'yi çok net olarak görmüş durumdayız. Az önce birazdan AK Parti'ye geçeceğiz ama az önce özellikle üzerinde durdum. Yurdun belli başlı noktalarından ders verircesine harika mesajlar geldi. Şimdi Kırşehir'de önceki gün protestolar biraz abardı. Kürt vatandaşlara ait olduğu iddiasıyla 4 iş yeri yakıldı ama öyle bir yakılma ki hani Türkiye bugün bambaşka bir faciayı da konuşabilirdi. Olaylara karışan 25 kişiyi Kırşehir Emniyeti gözaltına aldı. Yakılan konfeksiyon mağazasının sahipleri olaylardan Kırşehir halkının sorumlu olmadığını söyledi ve mağazaya çok güzel bir pankart asıldı. Yüzyıllardır bir bütünüz ve bir bütün kalacağız. Mağazamıza yapılan bu saldırı Kırşehir halkı tarafından değil, şehrimize dışarıdan gelen ve ülkemizi iç savaşa sürüklemeye çalışan provokatörler tarafından yapılmıştır dendi. Bu iki pankart dün biraz da galiba gazı aldı gibi. O gerilimin gazını aldı. Firma sahibi de konuşmuş. Bu şehir demiş, bu ülke hepimizin, biz kardeşçe yaşayacağız. Bunda ısrarlıyız şeklinde PKK'nın alması gereken mesajı doğrudan bir esnaf olarak yollamış durumda. Numan Kurtulmuş konuştu dün. Saldırılar kabul edilemez dedi. Hürriyete yapılan saldırıyı da kınadı. Oyuna gelmeyeceğiz, gelmemeliyiz vurgusunu yaptı o sözler.
Hiçbir siyasi partiye yapılan saldırıyı da meşru kabul etmeyiz. Medyaya yapılan bu saldırıları kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Bütün milletimize bir kere daha vakur bir şekilde teröre karşı durmaya davet ediyorum. Teröre destek olanların karşısına sivil halkımız değil, onların cezasını verecek emniyet kuvvetlerimizdir, güvenlik güçlerimizdir.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Dolarla başlayalım. 3 lira 2 kuruş sevgili dinleyiciler. Dolar dün yükselişteydi. Euro 3.37'ye düştü. Altının gramı 108 lira. Borsa ise 72 bin bandına iniş yaptı. O da dün düşüşteydi. Tabii dün dolara döndüğümüz zaman garip bir şekilde baş döndürdü. Sabah saatlerinde 2.98'e düştü. Hayırdır inşallah diyenler oldu. Belirsizliklerin tabii devam etmesi nedeniyle henüz sağduyu çağrılarının çok yankı bulmaması nedeniyle bir anda tutunamadı tabii dolar ve tekrar yukarıya çevirdi rotayı ve dümen tabii yukarı dönünce 5 kuruş arttı. 3 lira 3 kuruşa kadar çıktı kapanışta 3.02'den oldu. Amerikan Merkez Bankası yani Fed'in faiz artırım ihtimali zaten bu ayın en fazla fiyatlanacak konusu ve kritik tarih 17 Eylül. İçerideki dolar şimdiden Fed'in bu yönelimine, yaklaşımına da yüzünü çevirmiş durumda. Dünkü rakamlar böyle.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Eylül'ün serinliğini biraz hissetmeye başladık. Sabahları artık tabii kimse yapış yapış kalkmıyor veya yoğun bir nemi galiba hissetmiyoruz. Meteoroloji uzmanı Yusuf Ziya Yavuz bizleri bekler. Ona sormak lazım bu soruları. Yavuz Bey, Yusuf Bey günaydın.
Günaydın.
Hemen havayı sorsak sizlere. Bugün için bize neler aktarırsınız?
Evet, yurt geneline baktığımızda Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bulutlanmanın olduğunu ve buralarda şu saat itibariyle hafif sağanak yağışların olduğunu görmekteyiz ki ilerleyen saatlerde gene Samsun Hopa hattı boyunca hafif sağanak yağışlar görülecek. Ayrıca gene Karadeniz'in kıyı kesiminde, Kırklareli'nin kıyıları ve İstanbul'un kuzey çevrelerinde de hafif yağışların görülmesini bekliyoruz. Diğer bölgelerimiz az bulutlu açık geçerken Marmara'da kuzeyli rüzgarlar akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Doğu Akdeniz ve Güney Anadolu bölgesinde de toz taşınımının etkili olmasını beklemekteyiz. Özellikle Doğu Akdeniz ve Güney Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımızın toza karşı tedbirli olmasını istiyoruz. İllerimize baktığımızda İstanbul bugün için az bulutlu ve açık, kıyı zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde, kuzey kıyı kesimlerinde hafif yağışlar görülecek. 29 derece, Ankara az bulutlu ve açık 33 derece, İzmir az bulutlu ve açık 32 derece civarında olacak.
Ankara'ya selamlar diyelim ve hadi gelin güzel bir raporla devam edelim. Normalde UNICEF dendiği zaman, Birleşmiş Milletler raporları dendiği zaman hakikaten böyle kara bir tabloyu aslında takip ederiz, bunu okuruz. Ama bu defa hakikaten keyifli bir haber var. İyi haber UNICEF'ten geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Dünya Bankası'nın katılımı, yani bu üç örgütün, kurumun ciddi katkısıyla hazırlanan bir resmi rapordan bahsediyoruz. Bundan 25 yıl önce 5 yaşın altındaki çocuk ölümü sayısı dünyada 13 milyona yaklaşmış durumda. Bu gerçekten de dehşetengiz bir rakam. Ve bu sayı günümüzde 2015 Türkiye ve dünyasında toplamda 5 milyon 900 bin çocuğa gerilemiş durumda. Yani 6 milyon çocuğu yaşatmayı bildi dünya. Küre bunu başardı. Keşke şu savaşların dozunu da azaltabilse, şu mülteci dramına da son verebilse. Ama aramızda 6,5 milyon çocuğun şimdi iyi kötü yaşadığının altını çizelim. Hadi birinci bölümü kapatalım. Biraz göksel zamanı diyelim. Hemen ardından vatanı milleti dünyayı konuşmaya devam.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Aşkımız sevilir.
gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, saat 7.47, trafik yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Birazdan Mehtap Kepenek tabii size detaylı aktaracak İstanbul trafiğini, yoldaki keşmekeş halimizi, ama okullar açılmadığı için bunlar iyi günlerimiz. Bir de bunun yarını var, bir de bunun karı var, yağmuru var, sisi var. Şimdiden moralleri bozmayalım. 10 Eylül bugün ve gelin enteresan bir haberle devam edelim. Las Vegas'a gidelim. Şimdi British Airways'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı. Bakın dün nasıl direkten dönmüş. Bir motoru Las Vegas kentinde kalkıştan hemen önce alev alıyor. Pilot 145 km hızla giden uçağı kalkışa topu topu 9 saniye kala durdurmayı başarmış. Yani düşünün, o uçak sadece havalanmış olsa, o pistten o tekerlekler bir şekilde teması kesmiş olsa bugün herhalde bambaşka bir faciayı, Las Vegas şokunu yaşayabilirdik, ama pilotun gerçekten de bir kahramanlık öyküsü. Atik olmakta her anlamda fayda var. Tabii bunu durdurmayı başarmış. 9 saniye kala millet büyük bir korkuyla uçaktan inmiş. Alevler hızla yayılmaya başlamış. 172 yolcu ve mürettebattan bahsediyoruz. Belki en az 180 kişi var içeride ve bir şekilde insanlar tahliye edilmiş, ama 14 kişi dumandan çok etkilendiği için doğrudan hastaneye kaldırılmış. Şimdiden 40 yaşındaki pilot yüzlerce kişinin hayatını kurtardığı için Las Vegas kahramanı olarak da anılmaya başlamış. Uçak demişken gelin sizi biraz çarpabilecek bir uyarıyla devam edelim bültene. Şimdi uçaklarda sağlığa uygunluk hakkında çok ciddi bir araştırma yapılmış. Acaba uçağın hangi noktası en kirli bölümü? Yani çoğunuzun aklına belki tuvalet gelebilir. Uçakların gariptir, mikrop açısından en temiz yeri tuvaletler. Yani müthiş kimyevi maddelerle herhalde o mikroplar ortadan kalkıyor. Fakat sıkı durun, en pis yer tamamen yemek tepsileri. Yani elinizdeki gıdayı o tepsiye değdirmemenizde fayda var. Çünkü ne çıkıyorsa galiba buradan çıkıyor.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Bizimkiler bu defa yapamadı, başaramadı. Şimdi kritik Almanya zaferi, ama öyle böyle değil. Berlin Mercedes-Benz Arena'da müthiş işler başarmıştık ve Almanları dize getirmiştik, ama çok yorulduk. Yani o enerji kaybı dün Sırp ekolü karşısında Ay Yıldızları 12 dev adamı maalesef tuşa getirdi ve fark yedik. 19 sayı farkla Sırplara kaybettik. 91-72 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a kaybettiğimiz maça dönüştü ve B grubundaki ikinci mağlubiyetimizi aldık. Bugün İzlanda ile karşı karşıya geleceğiz. Tabii 4 maçını da kazanan bir Sırbistan var karşımızda. Gruptan lider çıkmak konusunda bir hedefi var. Zaten büyük ölçüde de bu avantajı yakalamış durumda. Bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde İzlanda ile karşılaşacağız. Yine mücadele NTV spor ekranlarından naklen yayınlanmış olacak. İlk periyotta zaten her şey belli oldu. 30-14 geriye düştük. Devreye 53-35 geriden girdik. Üçüncü periyotta Sırplar aldı başını gitti. 71-59'da bize karşı üstünlüklerini korumayı bildiler. Ve son periyotta da 91-72 sonucu ortaya çıktı. Enerji olarak geride kalıp yenildik. İzlanda karşılaşmasını kazanıp gruptan çıkacağız dedi Amirli Erkek Basketbol takımımızın baş antrenörü Ergin Ataman. Bakalım bu hedefi tutturabilecek miyiz? İyi haber galiba bize Las Vegas'tan geldi. Az önce kara kara dumanların göbeğindeki bir yolcu uçağından bahsetmiştik, ama bu haber tabii geride kaldı. Aynı Las Vegas'tan dün iki şampiyon çıktı. Onlardan biri Rıza, bir diğeri ise Selçuk. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 80 kiloda Selçuk Çebi, 130'da Rıza Kaya Alp rakiplerini dize getirdi. Dünya şampiyonu oldu. Altın madalya aldılar. Asker selamı verdiler. Şehitleri bu kadar öteden andılar, buyurun size hediyemiz dediler. Hadi biraz paranın notlarıyla, ekonomi notlarıyla şimdi devam diyelim.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Hatırlatayım, ara ara dolar 3.02 demiştik. 3 lira 2 kuruş, euro 3.37'ye düştü, altın 108 lira ve borsa ise 72.003 puandan kapanışını yaptı. Şimdi notçulardan ard arda uyarılar geldi. Aman dikkat diyelim, çünkü Fitch önümüzdeki hafta bize not verecek. Gerçi şu aşamada Türk hükümetlerinin mali yapısı başarılı mesajı da verdi. Yani kim gelirse gelsin o mali hesap, gelir gider hesabı bir şekilde yolunda gidiyor mesajı gibiydi. Ama son uyarılar biraz aman dikkat mesajı veriyor. Şimdi son günlerde Türkiye'de çok ciddi bir terör dalgası var. 7 Haziran'dan bu yana ise siyasi belirsizlik had safhada yerini almış durumda ve kredi derecelendirme kuruluşları zayıf Türk lirasına vurgu yapmaya başladı. FED bu ay faiz arttırabilir. Buna zaten dikkat çekiyor uzmanlar. S&P de buna dikkat çekmiş. Türkiye baş analisti konuşmuş. Frank Gill demiş ki Türkiye'ye akan sermaye çıkış yapabilir. Dış borcun finansmanı Türkiye'de zorlaşabilir. Buna anlama geliyor. Eğer böyle bir problemle karşı karşıya kalırsak notumuzda, görünümümüzde problemli hale gelebilir. Devam etmiş baş analist, dolar yüksek seyretmeye devam ederse Türkiye'de döviz cinsinden gelirleri sınırlı olan şirketlerin döviz borçlarını ödemesini zorlaştırabilir. Fitch de zaten erken seçim nedeniyle Türkiye'nin sıkıntıya düştüğünü söylemişti. Yani 1 Kasım bakmayın sadece bizde değil, dışarıda da belli başlı kuruluşlarca fiyatlanmaya, analiz edilmeye devam ediyor. Hadi size müjdeyi verelim. Benzine 6 kuruş zam diyelim. Şimdi dünyada herhalde Norveç miydi? Bir Kuzey Avrupa ülkesi vardı. Ondan sonra dünyada benzine en fazla vergi veren İkinci ülkeydik. Hatta bir ara liderliğe de geçtik. Ama şampiyonluk konusundaki mücadelemiz sezon sonuna kadar devam edecek gibi. Dolar 3 lirayı geçince akaryakıta zam olarak döndü. Benzinin litresine dün gece yarısından itibaren 6 kuruş zam geldi. İstanbul'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4.56'ya yükseldi. Ankara'da 4.58'i gördü ve şimdi motorine zam yolda. Şu zam haberlerini okurken aklıma hep 1978'in ortamı gelir. 70'li yıllarda Kara Oğlan'la Morrison Süleyman'ın, yani siyasetin babasının o kapışmaları aklıma gelir. 78'de işte Demirel'i, milliyetçi cephe hükümetlerini indirirken Bülent Ecevit merhum bambaşka bir zam hikayesi anlatıyor. Gelin kendi ağzından dinleyelim, ona zam buna zam.
Demire, gaza, mazota, fuel oil'a %100 zam, demir çelik ürünlerine %100 zam, çimentoya bir büyük zam, ardından bir zam daha, kağıda %400, tuza %550, gübreye %500 ile %750 arası zam, ekmeğe, süte, ete zam, sigaraya, beze, şekere zam, PTT'ye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Bunlar daha başlangıç.
Bir de bunlar daha başlangıç diyor Bülent Ecevit. Yani insanın aklına otla başlayan şey de geliyor, yani o silsile de geliyor. Her şeye zam. Şimdi döviz kurlarındaki yükselişin ardından hadi bu defa ikinci eli de zamlandıralım. İkinci el araç fiyatlarında da zam var. Son iki ayda marka, model ve segmentine göre %11'e yakın artış yaşanmış. Fakat sanala dikkat, çünkü Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı bunun altını çizmiş. Sıfır otomobillere paralel olarak demiş. İkinci elde fiyatlar son 2 ayda 10 ila 25 arttı. Yani 10-25 aralığında gidip geliyor yüzde. Ama sanala döndüğünüzde adeta kanat taktı demiş. Olması gereken fiyat artışının 3 katıyla internet ortamında araç pazarlanıyor. Buna da özellikle dikkat diyelim. Yani %10'dan başlayan 3 kat tırmanıp kanatlanan hezarfen Ahmet Çelebi havası yaşanmış durumda ikinci elde de. Müzik zamanı radyonuzda, birazdan haberler.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın. Günaydın Türkiye, burası RSFM, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dayız. Her sabah bu adreslerden sesleniyoruz sizlere. Twitter'a bekleriz, günaydın. Sputnik ve 10 Eylül bugün huzur dolu bir perşembe sabahı diliyorum. Huzur dolu haberler diliyorum. Çünkü ne zaman sabah flash ekrana düşmüş olsa, son dakika düşmüş olsa arkasından neyin geldiğini hepiniz tahmin ediyorsunuz. Hadi gelin kadınların feryadıyla, aslında insan olanın feryadıyla devam edelim. Tarsus diyelim ve 11 Şubat diyelim, Özgecan diyelim. Detayına girmeyelim. Artık ne olduğunu hepimiz detaylarına kadar biliyoruz. Bir minibüs şoförü Supi Altındöken, onun babası Necmettin Altındöken, arkadaşı Fatih Gökçe. İnsanımsıları konuşuyoruz yani ve bunların vahşetini konuşuyoruz. Dün Özgecan davasının ikinci duruşması vardı. Savcı sanıklara hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Yani bir takım elbise indirimi yapılmasın, yaz kızım efendi sapık denmesin dendi ve duruşma daha sonrasında Aralık ayına ertelendi. Dışarıda kadınların haklı isyanı vardı. Adliyenin önünde eylem yaptılar. Camilere en ağır ceza verilsin dediler. İndirim yapmayın, müebbet verin dediler. Özgecan Aslan isyanımızdır, hesap soracağız dediler ve Türkiye halen o sorulması gereken hesabı arıyor açıkçası. Ve şimdi ertelenen duruşmaya gözler çevrilmiş vaziyette. Gelin akıllara durgunluk veren bir başka hikayeyle devam edelim. Osmaniye'ye gidelim. Hani en çok şehit cenazesini alan kentimize gidelim. Bu defa tabii bir üçüncü sayfa haberi ama hakikaten insanın bazen aklını dumur eden bir hadise. Şimdi oto tamircisi Şıh Mehmet Toprak, adam 48 yaşında, berbat bir iddianın figürü aslında. Nedir bu berbat iddia? Oğlunun eşine cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor. Yani mide bulandıran bir haberi konuşuyoruz aslında. Ve oğlu anneyle, adamın kocasıyla düşünün, yan yana gelip kiralık katil tutuyor. Ve kiralık katil de, adamın adı Haydar Kale'ymiş, tüfekle gidiyor Şıh Mehmet Toprak'ı öldürüyor. Cesedi adamıyla beraber araziye gömüyorlar. Aman diyorlar, iz falan bırakmayalım, işte bir kaza süsü verelim ve kurbanın otomobilini uçurumdan aşağı atıyorlar. Yani aslında gerçekten de bir Hollywood yapımı izliyor gibisiniz şu ana kadar. Sonrasında işte çocuk, yani babasını öldürten çocuk Ali Toprak polise başvurmuş. Babam demiş kayıp. Polise tabii detaylı inceleme yapıyor. Aracı bulmak çok da zor olmuyor çünkü çobanlar devreye girmiş. İhbar etmişler, böyle böyle burada bir hurda içerisinde yanmış bir araç var, bir bakabilir misiniz demişler. Polis de gitmiş, otomobilde bir etraflıca bir durum değerlendirmesi yapmış. Fakat gariptir, kiralık katille adamının parmak izlerine rastlamış ve cinayetin çözülmesi bu noktadan itibaren çok da zor olmamış. Düşünün, bir taciz, mide bulandıran bir durum var ortada, bir taciz ama karşılığı ana, oğul, kiralık katil ve adamı, yani dört hayatın karardığı, dört kişinin doğrudan cezaevine yollandığı bir olaya dönüşüyor. Yani şu polis keşke olayın sonunda değil de başında, tacizin akabinde ortaya çıksaydı da bunların belki de hiçbiri yaşanmamış olsaydı ama işte kafalar bazen çok ters çalışıyor. Yani yataktan ters kalkmak gibi kafanın da bazen fazlasıyla deve dikenli bir tarafın ne olduğunun altını çizelim. Hadi noktayı koyalım. Sabah sabah ölümlerden, kanınlardan bahsediyoruz. Biraz havayı değiştirelim. Türkiye günaydın. Bugün 10 Eylül, saatimiz 8.16. Bugün 10 Eylül'ün şöyle bir anlamı var. Bu akşam saat 5'e kadar muhtarlıklara, olmazsa nüfus idaresine gitmenizde fayda var. Çünkü 1 Kasım'da sandığa zorlanıyoruz. Yine bize sorulmadan sandığa gönderileceğiz ve bize milli irade denecek. Seçeceğiz ama, oyumuzu vereceğiz ama o milli irade iki partiyi dahi yan yana getiremeyecek. Durumun özeti bu. 7 Haziran'dan sonra bize verilen algı da bu. Gösterilen yol yordam da bu. Ve bize seçmen diyorlar. Şimdi bugün son gün, muhtarlıklarda isminiz yoksa yapacağınız şey hemen nüfus idaresine başvurmanız. Dün aynı zamanda işte muhtarlara mikrofonlar uzatıldı. Vatandaşa mikrofonlar uzatıldı. Bir vatandaş aşiret gibi konuştu. Özellikle o yoruma dikkat diyelim.
10 Eylül Perşembe günü saat 17'ye kadar müracaat etmezlerse, burada da isimleri yoksa burada oy kullanamazlar.
Önce bir seçim olduğu için artık pek bir talep olmadı. Çünkü herkes nerede oy kullanacağının farkında. Daha çok mahalleye yeni gelen, ikametini değiştiren vatandaşlarımız geldi baktı. Ama tabii Haziran seçimlerine göre biraz daha az bakıldı.
Hiç kaçırmam. Gider listeme bakarım. İsmimin olmadığını gider Yüksek Seçim Kurulu'na bildiririm. Fakat ismim var.
Bulamadım çünkü yok, evet. Nüfus Müdürlüğü'ne gideceğiz ve son itibariyle annemin kaydını alacağız.
Büyüklere muhtarına gittik baktık. Yani her şey var normal. 75 oyum var yani. Büyük aileyiz. Yani problem yok.
Büyük sete nereden çıktı? Neydi? Büyükdere mi? Büyükdere siyasetine duyurulur demek lazım. 75 oy. Dile kolay. Yani buradan neredeyse bir parti dahi çıkar. Aşiret gibi yani, ki doğuda genelde hani bu tarz aşiret sürecini konuşuruz. İşte sandığa yansımasını, sandığa etkisini. 75 oy da öyle böyle değil yani. Gerçekten siyaseti böyle havaya sokabilecek, biraz nasıl diyelim, gıdıklayabilecek bir konu. İstanbul'dan dün tabii tatsız bir haber geldi, Anadolu yakasından. Aynı anda sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun, İstanbul Anadolu yakasının 4 ayrı ilçesinde garip yangınlar çıktı. Bunlar küçük çaplı ve büyük çaplı orman yangınlarıydı. Tuzla yandı, Kartal yandı, Sultanbeyli yandı, Pendik yandı. Gelin o çalışmalara kulak verelim şimdi. Tabii durum vatandaşın çabasıyla açıklanabilecek bir konu değil. 4 ayrı ilçede yangın çıkınca neden çıktığı bu arada halen araştırılıyor. Yangınlar söndürüldü ama İstanbul seferber oldu. Avrupa yakasından da birçok itfaiye aracı doğrudan bu bölgeye kaydırıldı. İşte Sultanbeyli'sinden Pendik'ine, Kartal'dan Tuzla'sına itfaiye elleri hangi ilçeye koşabileceğini, koşturacağına şaşırdı açıkçası. Ve neyse ki korktuğumuz olmadı. Yani İstanbul'u yakacaklardı ama Neron'lara galiba izin verilmedi. 90'lı yıllarda PKK terörünün çok garip bir stratejisiydi orman yangınları. Ege yangınlarını konuşurduk ama İstanbul'da böyle bir dönemde ard arda 4 yangın çıkıyorsa bunun arkasında herhalde bir bit yeniği olsa gerek.
Günaydın Türkiye'de, şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Türkiye kaotik bir ortamdan geçiyor sevgili dinleyiciler. Eğriye eğri gerçekten hassasız ve hastayız böyle bir dönemde. PKK terörü, diğer tarafta siyasetin siyaset yapamıyor oluşu, bir diğer tarafta parti binalarına yapılan bir dizi arkası yarın saldırılar ve ardından da siyasilerin demeçleri. Neyse ki sağduyunun, dikkatli konuşmaların, retoriklerin ön plana çıktığı bir siyaset retoriğine şahitlik ediyoruz. Bu da önemli. Demirtaş onlardan biriydi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş silahların bırakılması gerektiğini her iki kesime dönük olarak söyledi. Ama PKK vesayeti karşısında yapabileceğinin sınırlı olduğu yorumlarını da halen Demirtaş üzerinden okumaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı bunun altını çizmiş ve yayınımıza da katılmıştı. Demirtaş dün ne dedi? Bugün olmaz ama yarın hesabını vereceksiniz dedi. Parti binalarına saldıranlara seslendi o sözler.
Şu parti binalarını yakıp yıkanlar, hepinizin görüntüsü var. İşlediğiniz suçlar 20 yıllık zaman aşımına tabidir. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu suçlardan tutuklanıp yargılanacaksınız. Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz.
Yalan değil, yanlış değil. Çünkü bu saldırılar biraz da toplumsal barışı, biraz değil baya baya toplumsal barışın içine oymaya yönelik adımlar. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan konuştu dün. Aynı konu üzerinden parti binalarına yönelik saldırıları doğru bulmuyoruz dedi ama HDP'ye sert bir eleştiri vardı o sözler.
HDP kendi celladına aşık olmuş. Davul Demirtaş'ın boynunda, tokmak Kandil'in elindedir. Sayın Demirtaş, anne babalar evlatlarına sarılamıyor diyor. Evet, o evlatlar şehit edildi. Peki kim şehit etti? Hiç yüzleri kızarmadan, Hala devleti suçlayabiliyorlar. Bu bir kere savaş değildir. Terörist bir örgütün insanlarımızı katletmesidir.
Hürriyet gazetesine 48 saat içerisinde yapılan iki ayrı saldırıyla biraz da vandalizm girişimiyle devam edelim. Dışarıdan dün Amerikan Büyükelçiliğinden tutun Alman basınına kadar birçok noktadan ve dikkat çeken yayın organlarından tepki vardı. Hürriyetin yanındayız mesajı verildi. Siyasiler, gazeteciler de bu mesajı verdi. Dün Can Dündar özellikle yaptığı açıklamayla dikkat çekti. CHP'de tabii Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Hürriyet gazetesine ikinci kez gerçekleştirilen saldırıya tepkiliydi o sözler.
Medya üzerine baskıyı asla kabul etmeyeceğiz. Medya özgürce yayınını yapacak. Medyaya özgür alan yaratacaksınız. Yazacak.
Türkiye bu kafadan çok çekti sevgili dinleyiciler. Hani bazen röportajların başında da özellikle Türkiye 1993 iklimini soluyor diye bir ibare koyuyorum. Boşuna değil. Yani içerideki terör bizi bambaşka kamplaşmalara götürüyor. Zaten siyasilerin bizi getirdiği bir yer var. Bir kamplaşma ortamı var. Türkiye galiba son yıllarda hiç bu denli birbirinden nefret edercesine bir kamp ateşi yakmamıştı. Yani ihtiyacımız olan şey bu kamplaşmadaki ateş değil, bir şömine başı arayışı, böyle demek lazım. 93'e gidelim. Boşuna 93 denmiyor. Yani şehit askerler ve polisler bir tarafa, sivil kayıplar bir tarafa, bakın tepe noktalarda nasıl kayıplar yaşamışız. Hadi biraz hatırlamaca yapalım. Ocak 93'te Uğur Mumcu'yu kaybediyoruz. Şubat 93'te Adnan Kahveci'yi garip bir trafik kazasında kaybediyoruz. Halen sorgulanan konu. Şubat 93'te Orgeneral Eşref Bitlis'i kaybediyoruz. Nisan 93'te Turgut Özal'ı kaybediyoruz. Temmuz 93'te Madımak skandalı yaşıyoruz. 37 aydını yakıyoruz veya dumandan zehirleyip öldürüyoruz. Temmuz 93'te Başbağlar olayını yaşıyoruz. 33 vatandaş öldürülüyor. Ekim 93'te Tuğgeneral Bahtiyar Aydın suikastini konuşuyoruz. Kasım 93'te ise binbaşı Cem Ersever. Sadece o senenin terör merkezi gündemi böyle. Tepe noktada bunlar yaşanırken diğer katmanlarda da sokağın o çığlığını duyuyoruz. Yani şehit cenazeleri, şehit cenazeleri ve şehit cenazeleri. Tabii Türkiye bambaşka bir iç savaş denemesinden çıktı. 70'lerde bunu bir nebze başarabilecek bir ortam da vardı. Çünkü 1978'e döndüğümüzde bakın nasıl bir nitelikli insan gücü kaybediyoruz. Yani yine o dönemde de şehitler var ama örneğin Mart ayında, 78 Mart'ında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Bedrettin Cömert'i kaybediyoruz. Daha 38 yaşında. 44 yaşında Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz öldürülüyor. Adalet Partili politikacı Hamit Fendoğlu öldürülüyor. Gelini ve torunuyla birlikte. Ordinarius Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu'nu kaybediyoruz. Türkiye'nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim adamı, ODTÜ öğretim üyesi Necdet Bulut'u kaybediyoruz. Bakın 78 terörü sadece bir yılın terörünün uzantısı bu şekilde. Tipin İzmir adayı, arabasında 29 mermi deliği çıkıyor. 4 aylık evli, onu kaybediyoruz. Döndüğümüz zaman 78'in maalesef insani dramı, bilançosu böyle, kaybı böyle. 79'a zaten Abdi İpekçi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeninin Nişantaşı'nda uğradığı suikast. Yılın sonunda da sosyolog ve köy enstitüsü öğretim görevlisi Cavit Orhan Tütengil'i kaybediyoruz. 80'e geldiğimizde TRT programcısı Ümit Kaftancıoğlu öldürülüyor. MHP eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazağ'ı kaybediyoruz. Eski Başbakan, CHP'li eski bakan Nihat Erim. 68 yaşında 1980'de suikaste kurban gidiyor. Öldüğü gün 7 kişi daha öldürülüyor. Yani Türkiye'nin sağ sol diye berbat kamplara ayrıldığı ve sonrasında ipin ucunun nasıl kaçtığını yansıtan örnekler bunlar. Ve Temmuz'da DİSK'in kurucusu Kemal Türkler öldürülüyor. Erinden 3 gün sonra düşünün, yani öyle sıcak bir Temmuz geçiyor ki 1980 yazında öldürüldüğü gün bir polis, bir kasap, bir gazeteci öldürülüyor. Yani bir de böyle bir uzantısı da var ve arkasından zaten 80 darbesi geliyor. Türkiye 70'li yılların sadece son iki senesinde Böyle bir girdaba sokulmuş vaziyette. Yine o girdaba sokulmak isteniyor ama iç savaşa kolay kolay mahal vermeyen, yer vermeyen Türkiye herhalde bu sınavı da PKK'nın basit sınavını da atlatır diye düşünüyoruz. Düşünmekte durumundayız.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
İyi oldu bu hava değişikliği. Şimdi Galatasaray'a gidelim. Buna skandal diyenler var ama bilmiyorum. Hakikaten çok vahim bir durum bu. Koca Galatasaray'ın düştüğü duruma bakın. Şimdi transferin son gününde Borussia Dortmund'dan beklerde, kanatlarda oynayan Kevin Grosskreutz kadroya katılmıştı. Son transferdi, son gün transferiydi ve FIFA evrak eksiği nedeniyle oyuncuya lisans vermemişti. Yani Galatasaray'daki yönetim becerisi eksikliği dedi aslında FIFA, böyle söylemek lazım. Ardından istifalar yaşandı, işte gönderilenler, tepkiler, bağıran çağıranlar ve Cimbom FIFA'ya itirazını yaptı. FIFA bu başvuruyu dikkate aldı. Galiba biraz yumuşayacak gibi FIFA'nın o kuralcı havası. Konuyu gelin bir konuşalım demiş. Bu gelişme üzerine işte sportif direktör Cenk Ergün İsviçre'nin yolunu tutmuş. FIFA yetkilileriyle işte bir masa etrafında toplanacaklar. Bakın diyecekler, durum bu. Biz para verdik, işte anlaştık ama işte evrakta bir imza boşluğu bizi bu hale getirdi. Affet bizi FIFA diyecek bir anlamda Galatasaray. Eğer futbolun üst patronundan şey gelirse, yani olumlu bir cevap gelirse, Alman yıldız sarı kırmızı takımın bundan sonraki maçlarında forma giyebilecek. Bu hafta tabi evinde Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek. Milli arada geride kaldı ve Galatasaray'da şimdi çalışmalar yoğun hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'a noktayı koyalım. Şimdi Şenol Hoca verilen milli mesaiyi, yani şu arayı da iyi değerlendiriyor gibi. Pazar günü kritik bir Başakşehir sınavı var. Geçen seneki Başakşehir gibi değil yalnız. Halen problemleri olduğunu aktaralım. Tabii yeni transferler, Emre Bekir gibi isimlerin de katkısıyla henüz daha takım havayı bulamadı, kendisini bulamadı. Tabii Beşiktaş bu nedenle işi sıkı tutup sahaya hücum ağırlıklı bir 11 çıkaracak ki klasik bir Şenol Güneş yaklaşımı. Yani hücum futboluna takım savunmasıyla beraber hazır olmakta fayda var. Sosa, Quaresma ve Mario Gomez'i ilk kez birlikte görürseniz bu hafta şaşmayın. Dersimiz Başakşehir diyor Şenol Güneş ve bu üçlü galiba ilk kez bir 11'de yan yana gelecek.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, 8.34 saatler. Gelin en keyifli diyemeyeceğiz. Böyle günlerde tabii huzurlu demek lazım ama basın da pek huzurlu değil. Ama en azından programın çok renkli tarafını oluşturan bir köşe olduğunu düşünüyorum gazete manşetlerinin. Çünkü bizim basın karşılıklı savaş halinde. Asıl iç savaş önce basının manşetlerinde yaşanıyor. Bazıları Kalaşnikov gibi tarama halinde. Bunun özellikle altını çizelim ve dilerseniz başlayalım gazete manşetleriyle. Önce Hürriyet. Avrupa Birliği endişeliyiz demiş. Hürriyet'in 48 saat arayla İstanbul'un göbeğinde uğradığı saldırı, taşlı sopalı saldırı ki Ankara bürosuna da zaten saldırı vardı. Avrupa Birliği'nden mesaj bu yönde gelmiş. Gazete sür manşetten görmüş bunu. Hürriyet Hürriyet'i görmüş aslında. Avrupa Birliği'nin en üst düzey karar organının başkanı Danıt Tas konuşmuş. Türkiye'de HDP genel merkezine saldırı ve Hürriyet gazetesine yapılan saldırılardan endişe duyuyoruz demiş. Hukukun üstünlüğü demiş bir kez daha. 17 gözaltı var ve 6 kişinin serbest olduğunu da aktaralım. Hürriyet manşetten bu bilgiyi geçmiş ve Amerikan Dışişleri'nin yorumu. Hürriyet ve HDP yönelik şiddet ve vandallık kabul edilemez yorumu bugün ilk sayfada dikkat çekiyor. Manşette şehitler var. Buluşturan şehitler var. Kimi? Iğdır'da terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan polis memurları Fehmi Şahin ve Ali Koç'un dün Ankara'daki cenaze namazı devletin zirvesine bir araya getirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oradaydı. Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı oradaydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu oradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber ve Devlet Bahçeli de yerini aldı. Ama anne öyle bir tepki göstermiş ki, Nezahat Şahin'den bahsediyoruz. Uzun yıllar yakın koruması olarak görev yapan şehit oğlu Fehmi Şahin için Cumhurbaşkanı Gül'e dönmüş anne yüzünü. Neden demiş yanınızdan ayırdınız, neden gönderdiniz? Oğlum herkesi korudu ancak oğlumu koruyamadınız şeklinde bir sitemi var. Gözyaşları, dualar, öfke ve bunun eşliğinde bir cenaze töreni. Türk casusluk davası başladı diyor. Hürriyet'te dikkat çeken bir haber bu. Almanya'da Türkiye adına casusluk yapmakla suçlanan Muhammed Taha Gergerlioğlu, Göksel Güler ve Ahmet Duran dün hakim önüne çıktı diyor gazete. Sanıkların 4000 telefon görüşmesinin Alman emniyeti tarafından dinlendiği belirtiliyor. Gergerlioğlu, mitin yöneticisi olmak, diğer sanıklarla Türk hükümetine muhalif gruplar PKK, Gülen cemaati, Yezidiler ve Aleviler hakkında bilgi toplamakla suçlanıyor denmiş Hürriyet'in son haberi. Sabahtayız sevgili dinleyiciler. Manşet seçin diyor. Ya terör ya demokrasi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye çağrı var denmiş. Cumhurbaşkanı terörün mü yanındasınız, demokrasinin mi? Terörün yanında olan bedelini öder diyor. Dün sağduyu çağrısı yaptığı o mesajında ve bu cümleyle noktayı koymuş. Şehitlerimizi Türkiye uğurladı diyor bugün Sabah gazetesi. Türk halkı Dağlıca ve Iğdır'da şehit düşen evlatlarını toprağa, tarihsiz acısını kalbine gömdü deniliyor ve PKK terörüne karşı Türkiye tek vücut vurgusu da ilk sayfada dikkat çekiyor. Sözcüyle devam edelim sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanına çağrı demiş gazete. Türkiye yanıyor, ateşe benzin dökmeyi bırak diyor. Televizyona çık, konuş, milleti sakinleştir diyor Sözcü. Kahpe terör örgütü PKK son 2 ayda 113 vatan evladını kalleş pusuda şehit etti. Neredeyse şehit ateşi düşmeyen il kalmadı. Yüreklerde acı, gözlerde yaş var. Teröre isyan her geçen gün büyüyor. Kamplaşma artıyor. Gün particilik ve seçim hesabı yapma günü değil diyor Sözcü. Cumhurbaşkanına düşen görev ortada. Halka sağduyu çağrısı yapmalı. Kardeş kavgasına doğru giden bu tehlikeli tırmanışı bir an önce durdurmalı demiş. Sadece %40'ın değil %100'ün Cumhurbaşkanı olduğunu göstermeli, yoksa ülke elden gidiyor. Suriye gibi olmak an meselesi diyor Sözcü gazetesi. Dün CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hükümete yüklendiği bir yorumu vardı. Bir taraftan sağduyu çağrısı yaptı Kılıçdaroğlu, diğer taraftan yaşanan kaotik ortamla ilgili eleştirisini gündeme getirdi o sözler.
Doçka silahları, ağır silah bunlar, savaş silahı. Yüzlercesi terör örgütü tarafından tepelere konuşlandırıldı. Kimin zamanında konuşlandırıldı ve nasıl konuşlandırıldı? Bu silahlar oraya konuşlanırken bu ülkeyi kim yönetiyordu? Hala 400 milletvekili arayışında olanlar var. Efendim 400 milletvekili olsaydı durum farklı olurdu. Yani terör olmazdı. Buradan söz veriyorum. Açık ve net. Terörü bitireceksen o 400'ü ben tamamlayacağım.
Türkiye gazetesi diyor ki çoraplarını yıkarız. Halkımız askerlik şubelerine akın etti demiş gazete. Kadınlar bizi de alın askere demiş. Engelli vatandaşlar Mehmetçiğin botunu boyayıp çoraplarını yıkarız demişler. Buna bile gerek yok. Duygulandırmışlar. İstanbul Başsavcısı Hadi Salihoğlu 60 yaşındayım göreve hazırım mesajını vermiş. Vallahi buna dahi gerek yok. Yani sadece terör sonlansın. Bu konuda siyaset yine üretebilecek bir noktaya gelsin. Bu bile yeterli. Mehmetçik için yardım yağıyor demiş Türkiye. İlk sayfadan görmüş haberi. Sanatçılar Mehmetçik ve Polis Vakfı için kampanya başlattı. Seda Sayan 280 bin, Demet Akalın 50 bin lirayla kampanyaya öncülük yaptı. Binlerce kişi SMS ile katkı verdi. Bazı vatandaşlar da maaşlarını bağışladı deniliyor haberin detayında. Dünün ses getiren, dikkat çeken yorumlarından birinde sıra. Mehmet Şimşek konuştu. Ayrım iddiasını Kürdüm ama Maliye Bakanı olduğum sözüyle yalanladı. Tepkisi bu şekildeydi, dinliyoruz.
Bir Türk vatandaşıyım ama Kürt kökenliyim. Anne babası tek kelime okuma yazma bilmeyen, Türkçe bilmeyen bir aile düşünün. Ama ben bugün Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanıyım. Tamamen meritokrasi üzerine ama fırsat eşitliği çerçevesinde olmuştur. Terörle halk arasında çok net bir ayrım söz konusu zaten. O nedenle son dönemde vatandaşlarımızı, milletimizi sokağa kışkırtma çabaları var. Tam bu bir tuzaktır.
Bu tuzak şimdi afiş, birliktelik afişiyle ortadan kaldırılmak isteniyor Türkiye'de ve Türkiye gazetesi de bunu görmüş. Şehitlere sahip çıktı ülke demiş, dört bir yanı bayrakla donattı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 2 milyon iş yerine hepimiz kardeşiz afişe asarak birlik mesajı verecek denmiş. Hemen altında da PKK'nın soğan çuvallarından 5,5 ton patlayıcı çıktı mesajı. Yukarıda birlik, aşağıda garip soğan çuvalları Türkiye'ye nokta. Taraf, sarayın yeniçerileri diyor sevgili dinleyiciler. Tarafın manşeti bugün ses getirecek gibi. HDP ve CHP binalarıyla hürriyete saldıranların altından sarayın yeniçerileri diye bilinen Osmanlı ocakları çıktı. Ocağın yöneticileri birçok karanlık eylemle anılıyor demiş taraf. Kamuoyunda büyük korku yaratan kara salının ardından MHP ve CHP'den gelen açıklamalar gözleri Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Osmanlı ocaklarına çevirdi. Gürsel Tekin konuşmuş, CHP'nin Sincan ilçe başkanlığına saldıranların kendilerinden Osmanlı ocakları diye bahseden kişiler olduğunu söylemiş. Genel başkanlığını Kadir Canbolat yapıyor. Osmanlı ocaklarının Tayyip Erdoğan'dan meclis başkanına kadar devletin tepesiyle rahatlıkla görüşüyor diyor taraf. Can Polat'ın ismi Hrant Dink cinayetiyle Papa 16. Benedikt'e yönelik saldırı hazırlığında da geçmişti. Ne oluyoruz demeye getirmiş taraf ilk sayfa haberde. Ülkücü değil AKP'liler demiş Çanakkale Ülke Ocakları. Kim için söylemiş bunu? Başkanı konuşmuş Selçuk Birer. Kentte bozkurt işaretiyle HDP binalarını taşlayıp tabelasını indirenlerin ülkücü değil AKP'li olduğunu açıklamış. Bunlar AKP Gençlik Teşkilatı ve yan uzantılarındandır demiş. Ülke Ocakları Genel Başkanı da konuşmuş. HDP binalarına saldırıp kendilerini ülkücü gösteren ahlaksız güruhun bizimle ilgisi yoktur demiş. Yani ülkücü hareket bir anlamda HDP'ye saldıranları ahlaksız güruh olarak da tanımlamış vaziyette. Bu hakikaten enteresan diyelim. MHP'ye geçelim buradan. Terörle mücadeleye vurgu yapmıştı Oktay Vural. Dün bu noktadan hareketle hükümeti eleştirdi o sözler.
Terörle mücadele hecelemeyle olmaz. Temizleyeceksen heceleyerek değil, iradeyle temizleyeceksin. Bir ton bomba o bölgeye geliyor.
PKK'nın silah stoklanmasına yığınak yapması da göz yuman. Askeri, polisi, karakola, kışlaya hapseden kim?
Milliyet, gelin biraz gündemi değiştirelim. Hep ölümü kutsarmış gibi haberleri aktarmayalım sizlere. Amerikalı teknoloji devi Apple dün yeni akıllı cep telefonları iPhone 6S ile iPhone 6S Plus'ı tablet bilgisayarı iPad Pro'yu tanıttı. 3 renk var. Yanında gül rengi seçeneği de yerleştirilmiş. Telefonlar 12 megapiksel kameraya sahip. Yeni iPhone'lar işte 16, 64, 128 GB depolama seçenekleriyle 25 Eylül'de satışa çıkacak. Bakalım bizde patlama yaratacak mı? Mülteciye muhabir çelmesi. Gelin size bir tırnak içinde kadını anlatalım. Macaristan'da polisten kaçan mültecilere çelme takan kameraman Petra dünyanın gündemine oturdu. Çünkü bu kadının görüntüleri şoke etti. Aşırı sağcı Jobbik partisine yakın N1 TV kanalı için çalışıyormuş. Petra, Sırbistan sınırı yakınlarında polisten kaçan bir mülteciyi tekmeliyor. Kucağında çocuğuyla koşan mülteciyi tekmeliyor ve o çocukla birlikte o Suriyeli yere düşüyor. Suriyeliler her şeyden çekiyor sevgili dinleyiciler. Hani insan insanın kurdu derler ya, Petra bir kurt olarak Suriyelinin karşısına çıkmış gibi gözüküyor. Güzel haberse bu muhabir çalıştığı kanaldan apar topar kovulmuş vaziyette. Umarız işte bulamaz diyelim. Milliyetin geçelim diğer haberine. Şehit cenazelerindeyiz. Ve hepimiz kardeşiz vurgusu yapılmış. Terör protestosunun iş yeri saldırısına dönüşmesi esnafı harekete geçirdi. TESK yurdun dört bir yanına hepimiz kardeşiz temalı 2 milyon afiş gönderdi denilmiş. Yerinde bir afiş bu. Şehit Yusuf Yelkenci'nin 3,5 yaşındaki yeğeni Ahmet Furkan hepimizin canını sıktı. Yüreğimizi bir nebze dağladı. Elindeki oyuncak arabayla çocuk tabutun üzerinde arabasıyla oynadı. Ve bu görüntü Türkiye'nin kaybının ne derece olduğunu bir kez daha gözler önüne serdim. Bölünmeyeceğiz diyor muhalefet. CHP lideri siyasi partilerin terör örgütleriyle aralarına net çizgi çekmesi gerektiğini vurguladı denmiş. Cumhurbaşkanına terörü bitireceksen 400 milletvekilini ben tamamlayacağım diye seslenen Kılıçdaroğlu medya üzerine baskıyı kabul etmeyeceklerini de söylemiş vaziyette. Cumhuriyet devlet diyor bakanını Cizre'ye sokmadı. Demirtaş iki bakan ve 40'a yakın vekilin olduğu konvoy Midyat'ta durduruldu. Cizre'ye yürüyerek gitme kararı alındı. Cizre'de garip hadiseler var. Sanıyorum daha sonrasında biraz farklı yönleriyle tartışılacak gibi. HDP eş genel başkanı Demirtaş ve beraberindekiler dün geceyi İdil'de geçirdi. Gruba yetkililerin Cizre'dekilere söyleyin teslim olsunlar. Biz de size izin verelim. Sokağa çıkma yasağını da kaldıralım dedikleri öğrenildi deniliyor. Selahattin Demirtaş'a da JET soruşturmanın açıldığı belirtilmiş. Cumhuriyet'in manşetine döndüğümüz zaman iki kısa kelime var. İki üç harfli var. Biri vur, diğeri ise dur diyor. Polisten çifte standart, muhaliflere toma, HDP yönelik saldırılara ise tolerans diyor. Muhalifi görünce vur demiş Cumhuriyet. HDP genel merkezi önceki akşam basıldı. İçeridekiler canını zor kurtardı. Kapıları ve camları kıran grup iki katı afişe verdi. Ciddi bir gözaltı dahi yaşanmadı diyor Cumhuriyet. Peki yandaşı görünce dur. Cumhuriyet'in bir diğer ilginç başlığı. Aksaray'da polis HDP binasına tırmanarak Türk bayrağı astı. Bir polis Hürriyet binasına girmek isteyen eylemciler yerine meslektaşını engellemeye çalıştı deniliyor. Ve haberin detayında da ilginç bir kamplaşma hadisesi var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaotik ortama ilişkin, terör gündemine ilişkin değerlendirmeler geldi. Bu defa sıra Erdoğan'ın.
Türkiye'nin provokatör siyasetçilere değil, sorumlu siyasetçilere ihtiyacı var. Bir kez daha sesleniyorum. Tercihinizi yapın. Demokrasinin mi yanındasınız, terörün mü yanındasınız? Şu anda hükümette olan bir bakan da onlarla beraber böyle bir eyleme girişmek istemiş. Sıfatınız ne olursa olsun, bu hukuka uymak zorundasınız. Bu döşenen mayınlar kimler tarafından, kimin talimatıyla acaba döşeniyor? Bunların talimatını ben mi veriyorum? Yoksa bunların talimatını sırtını teröre dayayanlar mı veriyor?
Bugün diyor ki Türkiye duvara doğru gidiyor. Bugünün yorumu değil ama öne çıkardığı bir başlık bu. Bosch Siemens Tepe yönetiminden kritik ekonomi uyarısı geldi denmiş. Dünya beyaz eşya devi Bosch Siemens'in Türkiye İcra Kurulu üyesi Donald Grünberg bir Türkiye fotoğrafı çekmiş muhtemelen. İhracat düştü demiş, kur dengesi Türkiye'de bozuk. Bugün kriz yok ama duvara doğru gidiyoruz diye uyardı. Türkiye CEO'su Norbert Klein konuşmuş. Türbülanslı, fırtınalı bir döneme gidiyoruz demiş. Yaşananlar Türkiye'nin son partisi gibi. İlginç bir değerlendirme yapmış. Türk basın tarihinde gelin bir ilkle devam edelim. Çünkü gazetelerde o ilkin altını çizmiş. Ölümle tehdit tartışması. Hani daha önce ben 90'lara örnek vermiştim. 90'larda da çok kutuplaşma oldu. Türk siyasetinin baya baya liderler nebzinde yan yana gelemediği, gelse de yer yer kriz ürettiği bir ortamı konuştuk. İşte ana yolun belki çok fazla zorlandığı ama yan yana gelmek babında ciddi bir kimya bozukluğu sergilediği iki liderini konuştuk. Bir tarafta Mesut Yılmaz, diğer tarafta Çiller. İşte dönemin Ecevit'i, dönemin 95'ten sonra parlayan Erbakan'ı ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Süleyman Demirel'i. Bu isimlerin siyasetini konuştuk ama çok da belirsiz bir süreçti. Ama toplumsal barışın çok daha sağlıklı olduğu bir süreç olduğunu belirtelim. Bu kavga o zaman dahi yapılmamıştı. Hürriyet gazetesi ikinci kez saldırıya uğruyor. Star gazetesi yazarı Cem Küçük, daha önce Yeni Şafak'taydı, Star'a geçti. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Ahmet Hakan'ı ölümle tehdit ediyor. Türk milleti Ahmet Hakan'ın tüm ihanetlerini kaydetti. Elbette bedelini ağır ödetecek. İstersek seni sinek gibi ezeriz diyor. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun diyor. Bunu bir gazeteci yazar söylüyor. Bir meslektaşı hakkında. Ve bugün de bu ilkin altını çiziyor ilk sayfasında. Ve Türkiye ağlıyor demiş. Dağlıca şehitlerinden sonra Iğdır, Tunceli ve Mardin'de şehit edilen 15 polisimiz yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Vatan uğruna hayatlarından olan kahramanları uğurlamak için halk cenaze törenlerine akın etti. Şehit yakınlarının feryatları yürekleri dağladı deniliyor haberin içerisinde. Vatanla noktayı koyalım. En güzel cevap diyor bugün manşetten Vatan. Biraz bu tarz haberleri daha fazla öne çıkarmak gerekiyor sanıyorum böyle günlerde. Terör protestosunda yakılan dükkanına biz kardeşiz pankartı astı demiş gazete. Yer Kırşehir, Türkiye'nin dört bir yanında şehide saygı, teröre lanet yürüyüşü yapıldı. Bazıları olayı abarttı ve vandalizme dönüştü olay. Kürt kökenli vatandaşların ev ve iş yerlerine girildi. Onlardan biri de Kırşehirli Servet ve Hüseyin Beydoğan kardeşlerin marketiydi. Market değil, konfeksiyon mağazası düzeltelim. Bu mağazalar yakılıyor ve iki kardeş dün bunu yapanlara çok sıradışı bir cevap vermiş. Doğrudan bir pankart hazırlamışlar. Şehitlerimize canımız yanıyor demişler. Bizimki bir şey değil. Yüzyıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz demişler. Yani bir anlamda bu adamlara lütfen aklınızı başınıza alın mesajı vermişler. Kardeşlik için 2 milyon afiş az önce sıklıkla aktardığım haberlerden biriydi ama gelin Maliye Bakanı'nın o yorumunu bir kez daha aktaralım sizlere. Ben de Kürdüm ama bakanım diyor Maliye Bakanı Şimşek. İstanbul'un en büyük Kürt kenti, İstanbul en büyük Kürt kenti diyor. Ben Kürdüm, bakanım. Fırsat eşitliği Türkiye'yi diğer ülkelerden ayırıyor. Sorunu demokrasiyle çözebiliriz diyor Mehmet Şimşek nokta. Birazdan Türkiye ve Dünya gündemiyle yeniden karşınızdayız.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Geçmişten kalan aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün yüzün kıyıma vuran anne karnı huzuru çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, 8.58 saatler sevgili dinleyiciler. Gelin Karadeniz'e gidelim, Rize'ye gidelim. Şimdi 8 ilde 64 yaylayı birbirine bağlayacak 2600 kilometrelik Yeşil Yol projesi. Yeşili bir yönüyle katleden bir proje. Zaten bölge halkı da bunun farkında. Bizi kavşaklarla, yollarla, projelerle uyutamazsınız mesajını vermiş. Başından bu yana da çevrecinin tepkisini çekiyor. Çamlıhemşin'de Samistal yaylası bağlantı yolu için Kavron yaylasında çalışmalar başlatılmış. Halkın tepkisi üzerine hatırlayacaksınız. O çalışmalar durdurulmuştu. 4 ay sonra aynı yaylaya yine iş makineleri getirilmiş. Köylü bunu duyar duymaz, özellikle Rizeli kadınlar doğrudan çalışmaların başladığı sahaya gitmişler. İş makinesinin önüne oturmuşlar. Bizde bir Türk filminde sanıyorum böyle bir Kadir İnanır görüntüsü vardı. O mesajı, o görüntüyü birebir gerçeğine uygulamışlar. Yani Rizeli inadı mı yoksa iş makinesinin ağırlığı mı? Vallahi Rizeli kadınların inadı baya baya ağır basmış vaziyette. 9 saatler şimdi Neval Aldırmaz sizlerle, hemen ardından Türkiye ve dünyayı konuşmaya devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, 9.09 hatta 10 saatler sevgili dinleyiciler. İstanbul trafiğinde yoğunluğun azaldığı saatler olduğunu aktaralım. Dün yangın paniği de yaşandı Anadolu yakasında. 4 ayrı ilçede, işte Kartal'da, Pendik'te, Tuzla'da, Sultanbeyli'de yangın çıktı. Ormanlık alanlarda başlayan yangın neyse ki İstanbul itfaiyesinin seferberliğiyle söndürüldü ama görüntü tabii çok da korku yarattı denilebilir. Avrupa yakasının da seferber olduğunu aktaralım. Birçok itfaiye doğrudan bu bölgelere kaydırıldı. Muhtemelen bu işin altından yine bir sabotaj çıkmış olacak. Dün turistleri dehşete düşüren görüntüler de vardı. Şimdi batıda yurdun belli başlı noktalarında HDP binalarına yönelik o tepkilerin nasıl kontrol edilemez noktaya geldiğini gösteren birkaç örnekten biri. Antalya'nın Manavgat ilçesi ki Erş Uğur Yıldız'ın şehit düşmesi sonrası gerginliğin zaten dozu arttı. İlçede başta Side olmak üzere Çolaklı gibi önemli turizm merkezlerinde çok sayıda iş yerine Doğu kökenli vatandaşlara ait olduğu iddia edilen yerlere Türk bayrağı asılı olmadığı gerekçesiyle saldırı yapıldı. 14 iş yeri ateşe verildi. Bazı araçlar ateşe verildi. Koca çarşı, koca pazar tamamen kül oldu. Hatta bazı turistlerin gece yarısı apar topar otel değiştirdiği, bölge değiştirdiği belirtilmiş. Ve sabah denize giden turistler de çarşının içine girdiğinde gördükleri manzara karşısında ciddi bir panik havası yaşamış vaziyette. Yani artık terör problemi tam anlamıyla iz düşümü Side gibi, Çolaklı gibi, Alanya gibi noktalarda da kendini gösteriyor. Manavgat'ta da zaten dün istenmeyen gelişmeler yaşandı. Mehmet Acar Facebook'ta HDP'yi övücü sözler paylaştığı iddia edilen bir kişinin iş yerini arkadaşlarıyla beraber basıyor. Çıkan kavgada iki kişiyle beraber basan, yani orayı basan Mehmet Acar hayatını kaybediyor. Yani terör öfkesinin aldığı canlar da bu şekilde diyelim. Noktayı koyalım bu bölüme yavaş yavaş. Şimdi ekonomi sayfalarına geçelim. Biraz da tabii vatandaşı, emekliyi ilgilendiren ilginç bir gıda haberiyle devam diyelim.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Piyasaları aktardık ama hatırlatma yapalım. 2.98'e kadar geriledi dolar dün. Bir ara 3.05'i gördü. Kapanışı 3.02'den yaptı. Noktayı böyle koydu. Euro zaten 3.37'den güne başlamış olacak. Altın 108 liradan açılışını yapacak ve borsada dün yine düşüş eğilimindeydi. 72.003 puandan bir kapanış olduğunu aktaralım. Notçular da bizi uyarmaya başladı. Aman dikkat demeye başladılar. 1 Kasım'a doğru S&P Fitch derken sanıyorum Moody's'den de yine aynı minvalde bir değerlendirmeyi size aktaracağız gibi. Gelin biz emeklinin, Pazar sepetiyle devam edelim. 49 temel gıda maddesinde artış var. Hani her zaman deriz ya bu mikrofonlardan. Ayşe teyzenin, bakmayın siz enflasyonun tek hane durumuna. Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın filesine baktığınız zaman, pazar alışverişlerinize baktığınızda durumun rengi baya baya farklı. Neden farklı? Örneğin geçen seneye gidelim. Ağustos ayında asgari ücret, yani bundan bir sene önce 891 lira. Bugün 1000 liraya yükseliyor. İşte 1047 lira olan emekli işçinin maaşı bugün 1152 lira. Emekli memurun 1311 lira olan maaşı bugün 1415 liraya çıkmış vaziyette. Yani çok ciddi bir farkında olmadığını görüyoruz. En fazla işte fark maaş zammı %12 veya 13'ü geçmiyor, böyle diyelim. Ama sıkı durun, mercimekle başlayalım. Temel gıda, yani vatandaşın yemesi mecburi olan, yemesi gereken gıdalarla, ürünlerle başlayalım. Mercimek son bir senede %38 zam gördü. Dana eti %28 zam görmüş. Balık %15 zam görmüş. Hiçbiri bunların tek hane değil. Çay bile %17 zamlanıyor. Kuru soğan %21'i geçmiş zamda. Taze fasulye de bayağı yüklenmişler. %22 zam görmüş. Patlıcan da %32 artmış vaziyette. Yani durumun rengi emekli açısından da biraz vahim. Üstelik bunları TÜİK açıkladı. Yani devletin resmi kurumunun açıkladığı notlar bunlar. Kırmızı etten mercimeğe, çaya kadar 49 temel gıda maddesinin fiyatı maaşlardan çok daha fazla. Yani vatandaşın cebine %12 zam yapılırken yediğine %49 zam yapılıyorsa gerçekten bunu sorgulamakta biraz fayda var diyelim. Madem ekonomi notlarındayız, ilginç bir dış yatırımcı haberiyle devam edelim. Şimdi Çin'den dev bir banka geliyor. Bank of China Türkiye'ye gelmek için BDDK'ya başvurusunu yapmış. Bugün işte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla Çin banka devi yan yana gelecek bir masa etrafında toplanacaklar. Mehmet Ali Akpen masanın bir ucunda olacak. Yani BDDK Başkanı. Çinli grupların artık Türkiye'ye biraz daha fazla ilgi göstermeye başladığını söylemiş. Bugün Bank of China ile görüşmemiz var demiş. Görüşmenin başkan yardımcısı düzeyinde olması ve geniş bir ekiple bu işe zaman ayırıp gelmeleri ciddi baktıklarını gösteriyor demiş. Türkiye'ye ayırdıkları çok büyük kaynak olduğunu da belirtebiliriz şeklinde bir değerlendirmesi var. Körfez ülkeleri ki sermaye birikimi çok ciddi bir nakit birikimi olduğunu söyleyebiliriz bu bölgelerde. Mehmet Ali Akpen bunun altını çizmiş. Türkiye'ye özellikle katılım bankacılığı alanında ilgileri var demiş. İran'la ilgili Birleşmiş Milletler kararları, bir takım ambargolar vardı. Bu kısıtlamalar eğer kalkarsa İran'ın da bizden talepleri var. Yani yarın öbür gün biz Çin'i konuşurken İran'da gelebilir mesajını vermiş. Körfez akışı devam eder denilmiş. Teğet geçen krizde Körfez sermayesinin Türkiye için bir ciddi kaynak olduğunun altı çizilmişti. Diğer kuruluşun işte tekstil bank hisselerini alan Industrial and Commercial Bank of China olduğunu söylemiş BDDK Başkanı ve tekstil bankın işte %75'ini hatırlayacaksınız hemen hemen 700 milyon liraya satın almıştı bir diğer Çin bankası. Yani bu yönüyle Çin'den iki grubun, Körfez'den yine bir takım girişimlerin ve belki de, yani muhtemelen diyebileceğimiz şekilde İran'ın yavaş yavaş Türkiye pazarına, finans alanına adım attığını da özellikle aktaralım. Noktayı koyalım, biraz İlhan İrem zamanı diyelim. Hemen ardından röportajımızla, özel haberimizle karşınızda olacağız. Acaba Türkiye bir iç savaşa mı sürükleniyor? Necdet Pamir konuğumuz.
Kıvrımları gitmiş hayatım, geriye kalmış sipsivri köşeler, o yumuşacık gülüşlü dudaklarım, yerinde cam kırık kesikler, ışık ve sevgiyle varlığımı bulunca ben maskeleriniz görünüverdi birden. Yoksa gerçek yüzünüz bu muydu? Dostluklar hep oyun muydu? Sevgiler, sevgililer, sevenler, merhaba yabancılar, geldi sanıp gidenler. O benim gözü pek yalnızlığım, o garip yanar döner isyanlarım, hepsinde gizli saklı tutkularım. O benim gözü pek yalnızlığım, o garip yanar döner isyanlarım, hepsinde gizli saklı tutkularım. Gitmiş hayatım, geriye kalmış sipsivri köşeler, o yumuşacık gülüşlü dudakların yerinde cam kırığı kesikler. Işık ve sevgiyle varlığımı bulunca ben, maskeleriniz görünüverdi birden. Yoksa gerçek yüzünüz bu muydu? Dostluklar hep oyun muydu? Sevgiler, sevgililer, sevenler, merhaba yabancılar, geldi sanıp gidenler. O benim gözü pek yalnızlığım, o garip yanar döner isyanlarım, hepsinde gizli saklı tutkularım. O benim gözü pek yalnızlığım, o garip yanar döner isyanlarım, hepsinde gizli saklı.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, saatler 9.22 sevgili dinleyiciler. Şimdi Bursa'ya gidelim. Çok enteresan bir haber var. Aslında bir iç sayfa haberi bu. Ama sanıyorum seyahatlerde veya herhangi bir para çektiğimiz bankanın sonrasındaki o yolculukta belki başımıza gelebilecek bir olaydan bahsediyoruz. Şimdi Bursa'da 62 yaşındaki Turgut Işık otomobil almış, ödeme yapmak için o araçla bankaya para çekmeye gidiyor. Buraya kadar her şey normal. En ufak bir sorun yok. Bankada beklerken 3 soyguncu aracın önce lastiğini patlatıyor. Adam da tabii içeride bunu fark etmemiş, bankadan 35 bin liraya aldığı gibi çıkmış, aracına binmiş. Buraya kadar adam açısından da her şey normal. Fakat biraz hareket ettiği zaman, birkaç metre sonra bir patlak sesi duyuyor. Biraz yalpaladığını hissediyor aracın. Sonra iniyor, bir bakıyor işte aracın lastiği patlamış. Tam da işte o sırada kendisine işaret eden 3 soyguncu var. Yardımsever vatandaşlar gibi yorumlamış adam onları. Efendim lastiğiniz patlamış. Dilerseniz ileride bir lastikçi var, oradan Hızlıca gidin lastiği alın mesajı vermişler. Ve aracı yol kenarına park etmiş Turgut Işık. Lastikçiye gitmiş yakın mesafedeki. Ve işte geldiğinde içeride unuttuğu veya bıraktığı diyelim 35 bin lira tuzla buz olmuş durumda. Yani sırra kadem basmış durumda. Üzerine artık herhalde bir soğuk su içmesi gerekmiş. Yani bir patlayan lastik karşılığı 35 bin liralık bir maliyet dedirten ilginç bir haber. Biraz daha yolda elimizde para verken dışarıda dikkatli olmamızda galiba fayda var. Kapkacın raconu değişti sanki. Yani biraz rengi değişti. Artık göstere göstere değil de bizi uyuta uyuta kapkaç yapmaya başlıyorlar.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Gelin biraz Ozan Tufan'la devam edelim. Şimdi Fenerbahçe'nin genç yıldızı ki Fenerbahçe taraftarı ondan çok şey bekliyor. Kasımpaşa ile bu hafta zor bir sınavımız var demiş. Güçlü kadromuz da bizim için zor maç olsa da 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Ozan hazırlanıyor. Ozan her anlamda zaten sanıyorum sezonun belki de en ciddi isimlerinden birine dönüştürülecek. Bunda da tabii Pereira'ya çok ciddi bir iş düşecek. Hiçbir sıkıntı yok demiş. Yani yardımlaşmak, dostluk, Fenerbahçe'de bunların her biri var. Oynayan oynamayan herkes birbirine zaten destek veriyor demiş. Benim için önemli olan da bu. Ve inşallah güzel bir Kasımpaşa maçı izleyeceğiz. Kadroda olacak mı? Bu hafta belki de 11'i zorlayabilir. Ama 11'in has adamı kesinlikle Nani. Fenerbahçe taraftarı halen Antalya maçının etkisinden çıkabilmiş değil. 90+7'de gelen bir golü konuşmuştuk. Ve milli takımda önemli galibiyetler aldık ama lig devam ediyor demiş. Yönümüzü yeniden Türkiye'ye içeriye döndük demiş. Dinlenecek fazla zaman da yok. Kasımpaşa maçında kaldığım yerden devam edeceğim. Atacağım gollere hazır olun demiş. Biraz da taraftarı gazlamış vaziyette. Bakalım Fenerbahçe bu hafta Paşa Engeli'ni nasıl açmış olacak? Galatasaray zaten Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek. Türk Telekom Arena'da. Beşiktaş'ta İstanbul Başakşehir'le sıkı bir maça çıkacak diyelim. Hadi spor sayfalarına da iki güzel madalyayla noktayı koyalım. Yayın başında aktardığım haberlerden biriydi sevgili dinleyiciler. Şimdi Las Vegas'ta Dünya Güreş Şampiyonası var ve devam ediyor halen turnuva. En büyük altın madalya umutlarımızdan Rıza Kaya Alp zoru başardı, umudu boşa çıkarmadı ve çifte zafere gitti, imza attı. Şöyle bir dönemde Türkiye'nin de hani başarı iftiharı anlamında haklı gururu oldu. 80 kiloda Selçuk Çebi'yi konuştuk. İlk turda Mısırlı Ahmet Abdel Sayegi 9 sayıyla tuşuyla, ikinci turda da Kırgızistan'dan Sirdakov'u 7-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ve hem Çebi hem de Kaya Alp'ten gelen şimdi altınları konuşmuş vaziyetteyiz. Ve Legas'ta çifte altınla noktayı spor sayfalarına koymuş olalım. Tabi aynı zamanda Türkiye ve dünya gündeminde artık son bölümlerdeyiz. Türkiye sıkı bir periyottan geçiyor. Birazdan CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir bizlerle olacak. Sağduyu mesajlarının belki de çok fazla öne çıktığı bir günün akabinde yaşanan o kaotik ortamı kendisiyle konuşmuş olacağız. Bir es verelim sevgili dinleyiciler. Esin hemen ardından yolumuza devam edeceğiz. Türkiye netameli bir süreçten geçiyor dedik sevgili dinleyiciler. Sağduyu mesajlarının yüksek sesle dillendirildiği bir haftayı yaşıyoruz ki şehit cenazelerini çokça konuştuğumuz bir haftaydı. Hatta bunun tepkisi de hepimizin canını sıktı. Türkiye'de HDP binalarına, CHP'ye, Hürriyet binasına yapılan saldırıları, o vandalizmi de gündeme aldık. Onu tartışıyoruz ve bir dizi soruyu soruyoruz aslında. Yani Türkiye nasıl böyle bir cendereye sokuldu? Acaba bu cendereden çıkabilecek miyiz? Gündemdeki konu biraz da bu olsa gerek. Yaşanan kaotik süreci acaba nasıl yorumlamak gerekiyor? Ve Cumhuriyet Halk Partisi Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir bizlerle. Sayın Pamir, merhaba efendim.
Merhaba, günaydın, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz. Hemen sormak istiyorum. Şimdi bir özet aktarmaya çalıştım. Gerçekten de çok netameli bir haftayı geride bıraktık. Türkiye tam anlamıyla bir kaotik süreç yaşıyor. Terör merkezi bir gündemi var. Yaşanan süreci nasıl yorumlarsınız? Türkiye nasıl terör merkezi bir ülkeye dönüştü? Yorumunuz nedir acaba?
Şimdi tabii terör dün başlayan bir hadise değil. Çok uzun bir geçmişi var. Türkiye bölge bundan çok şey kaybetti. Ancak ciddi biçimde geri adım atmışken özellikle çözüm süreci diye ortaya atılan parametrelerinin ne olduğunu Sayın Erdoğan'dan başka çok az sayıda insanın bildiği bir süreç maalesef bu son seçimlerden sonra arzu ettiği neticeyi de alamaması nedeniyle bambaşka bir havaya büründü. Dolayısıyla bu giderek tırmanıyor ve bugüne kadar olmadığı noktaya geldi. Bir taraftan işte Dağlıca'da en son 16 canın şehit edilmesi, arkasından Iğdır'da 14 polisin şehit edilmesi, buna karşı Cizre'de kapalı bir yapı içinde ne olduğunun bilinmediği, Şırnak halkının kalkıp Cizre'ye yürüdüğü, otobüslerin yani Güneydoğu kökenli otobüslerin taşlandığı, parti binalarının sadece HDP değil, CHP de bunun içine dahil, MHP de dahil taşlandığı, basıldığı bir ortam var. Ancak bunların hepsine şöyle soğukkanlılıkla tepeden baktığınız zaman, bunun ardında maalesef bizim Kaçaksaray diye, maalesef ona ait değil, Kaçaksaray diye adlandırdığımız yapıda hukuksuz bir şekilde oturmayı ve başkan olmayı başka bir çare bulamadığı için gören bir şahıs var. Bu şahsın ihtiraslarının kurbanı oluyor Türkiye ve birdenbire seçim sonuçları AKP'nin mecliste çoğunluğu kaybettiğini gösterdiği andan itibaren terörün tırmanması herhalde ilginçtir. Dolayısıyla bu sürecin şu an neden kim olursa olsun iki tarafı var gibi sanki görünüyor ama aslında bütün bedeli Türkiye'de yaşayan insanlar ödüyorlar. Bu taraflardan bir tanesi AKP demeye gerek yok çünkü bugün AKP'nin içinde kim varsa hepsi iradesini Kaçaksaray'da oturan şahsa teslim etmiş. Onun başkanlık sevdasına terk etmiş görünüyor ve onun ihtiraslarına ve son derece hukuksuz bir ortam var. Yani anayasayı bana uydurun diyebilecek kadar gözü kararmış bir yapı var maalesef Türkiye'de. Öbür tarafta da PKK kısmen de HDP'nin başarısından yani daha böyle parlamenter sistem içinde meselelerinin çözülebileceğini gördükleri için olsa gerek onu tırmandıran belli savaş lordları var PKK'nın içindeki derin PKK diyebiliriz. Bunun ucunun nereye kadar gittiği de çok tartışılır. Dolayısıyla bu iki taraf birlikte kendi çıkarları doğrultusunda bu işi tırmandırıyorlar, önünü almıyorlar. Yani normalde biz ne bekleriz? Çıksın Cumhurbaşkanı, itidal tavsiye etsin. Bu saatten sonra ne kadar ciddiye alınır o ayrı bir tartışma konusu ama tam tersine yangına körükle gidiliyor ve olmayacak şeyler talep edilip gerçekçi olmayan iş tırmandırılıyor. Onun adını hareket ettiğini hissettiren bir takım isimler gazete köşelerinde, televizyonlarda ve yerine göre de meclis çatısı altında olan insanlar, bazı milletvekilleri görüyorsunuz, sopalı insanların önünde ön ayak olup
Hürriyet gazetesine
demokratik protesto hakkımızı kullandık diyerek parti binaları yahut gazete binaları basabiliyorlar. Onun için bu süreçte mutlaka taraflardan birinin ya da ikisinin birden geri adım atması lazım ki Türkiye bu gidişle hakikaten bir iç savaş tehdidiyle karşı karşıya. Bu çok ciddidir, somuttur, öne alınabilir ama şu gidiş maalesef iyi değil.
Tam da onu soracaktım Sayın Pamir. Yani Türkiye daha önce 70'lerde belki 90'ların ilk yarısında buna benzer süreçleri yaşadı aslında. Terörün zirve yaptığı yıllar da vardı. Mesela bir 93'ü hatırlarım ben. İç savaşa sürüklenme ihtimali var mı sizce yeni Türkiye denilen sürecin?
Tabii kimileri hatta iç savaş yaşandığını söylüyor. Yani bugün bir tarafını bak bir tarafından aldığınızda Cizre kapatılmış, ne olduğu belli değil. ve o tarafa doğru yürüyen, bölgede ne kadar yaşayan insan varsa görüyorsunuz. Yani bunlar açıktan yürüyüşe geçmişler, oraya varmaya çalışıyorlar. Evet. Doğru dürüst haber alınamıyor. Dediğim gibi Dağlıca'da 16 tane şehit, daha onun acısını yaşarken Iğdır'da 14 polis arttı. Çoluğunun çocuğunun gözünün önünde öldüren polis memurları. Bunların birçoğu belki Doğu kökenli. Yani burada besbelli ki bir master plan var. Arka planında bir sürü aktör olabilir ama belli çıkar grupları var. Bir de bunların kullandıkları kuklalar var. Ama sonuçta fiili olarak iç savaşa giden, hani bu böyle kuramsal boyutu çoktan geçmiş, onun ön adımlarının atıldığı, ben iç savaş var demiyorum tabii ki, ama iç savaşın olduğunu iddia eden kesimler de var. Ve çok ciddi bu. Hani hem somut hem yakıcı. Bu bir oyun değil artık.
Bir gerçek. Gerçekten evet.
İç savaş noktasına gidiyor. Ancak bunun önünü alabilecek belli diyeyim merkezler var. Bunların başında siyasi partiler gelir. Yani siyasi partilerin kadroları inandırıcı olduğu sürece temsil ettikleri ya da ettiklerini iddia ettikleri kitleler üstünde etki sahibi olurlar. Ama maalesef seçimlerde gösterdi ki aslında bunca yolsuzluğa bulaşmış, ülkeyi parçalanma noktasına getirmiş bir AKP'nin %40'lar değil %10'lar civarında bile oy almaması lazım. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi dışarıdan beslenmesi, belki AKP'nin destek görmesi, yani hem maddi olarak hem onun dışında siyasi olarak diyebiliriz. Çeşitli gruplardan, menfaat gruplarından diyelim, devletler olabilir bunların içinde. Ama onun ötesinde de Türkiye'de gerçekten kadrolarıyla, programıyla evet, yaramıza merhem olur, ekonomik krizi önler, bölünmeyi önler, ülkenin içine geldiği bu yolsuzluk batağından bizi kurtarır diye dört elle sarılacak bir yapının çıkmadığını görüyoruz. Yani bunu objektif olarak kabul etmek zorundayız. Eğer güçlü siyasi muhalefet olsaydı, yeterince güçlü, evet, ne AKP bu kadar oy alabilirdi ne de iş bu noktaya gelirdi. Yapılan çağrılar çok daha ciddiye alınırdı. Gene Allah'tan muhalefet partileri halkı sokağa dökmeden sağduyu çağrıları yapıyorlar, bu bir. Onun dışında toplumda saygınlığı olan, hani sadece sanatçılar değil ama fikir adamları vesaire, beklenenin de ötesinde sağduyu çağrısı yapıyor. Hani bir takım aktrol diye tanımladığımız görevli belli misyon edilmiş yapıların dışında, onlar tam tersine körüklüyorlar ama toplumda saygınlığı olan kesimler Allah'tan hep birlikte bunun önünü alabilmek için üzerlerine düşenden fazlasını da yapıyorlar. HDP'nin de oyun alanı olmadığı için, yani burası, çünkü HDP %5-6 olan oyunu emanet oylarla AKP'nin önünü kesmek isteyen ama mevcut diğer muhalefet partilerinde kendini göremeyen, onları yeterli görmeyen bir kesimde HDP'ye oy verdi. Dolayısıyla HDP'nin açıklamaları çok fazla etkili olmuyor. Gene sağduyulu, başta Sayın Demirtaş için söylüyorum. Çünkü saptırılıyor konuştuğu şeyler. Hani söylem başka, eylem başka denebilir, eleştirebiliriz ama
evet,
en azından toplumda geniş bir kesimde sağduyu çağrılarını yapıyor. Bu da bir yankı buluyor. Yani biz kendi çevremizde görüyoruz. Gerçekten insanlar olmaları gerektiğinden çok daha da sağduyulular. Kolay değil bu ortamda. İnfial içinde herkesin canı yanıyor. Çoğunun yakınlarını kaybettiğini görüyoruz. Bizlerin de var yakınları. Hiç aklımıza gelmeyen isimler. Yani kaybettiğimiz askerlerimizin içinde, hani bu mesele artık parti meselesi değil ama Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından gencecik çocuklarımız da var. Yani her kesimden var. Güneydoğlular var. Yani PKK'nın katlettiği insanların arasında Güneydoğu kökenliler de var. Yani burada terör ayrım yapmıyor.
Kürtçe ağıtlar var mesela, değil mi? Yakılan Kürtçe ağıtları görüyoruz.
Kesinlikle. Tabii. Yani buna Türkiye'nin hani dokusu izin vermez. Ama giden gidiyor.
Giden gidiyor.
Yani
peki,
yanan evet, yanıyor. Ondan sonra işte böyle bir takım genel geçer laflarla geçiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu ihtirastan bir an önce kurtulmaları lazım. Yani benim anladığım kadarıyla köşeye sıkışmış bir kedi gibi bu meşhur 17-25 Aralık meselesini nasıl atlatırım? Mecliste çoğunluğu kaybettiğim için ne yapabilirim? Başka çarem yok deyip başkanlık simidine sarılan ve kaostan beslenen bir algı var. Bunun mutlaka kırılması lazım.
Tam da bunun üzerinden bir şey sormak isterim aslında Necdet Bey. Yorumunuzu evet. merak ederim. Aslında 7 Haziran değerlendirmesi gibi oldu. Tam da bu hareketle çok travmatik bir haftayı aslında geride bırakıyoruz. Yani kara salı diyenler bile oldu salı günü yaşananlara. Bir tarafta Dağlıca, diğer tarafta Iğdır, şehit cenazeleri, gazete baskınları, işte partilerin şubelerine veya binalarına yapılan baskınları konuşuyoruz. Bunun 1 Kasım'a yansıması ne derece olur? Olursa sizce ne olabilir?
Şimdi tabii bu hesabı yapanların beklentisi başka. Yani belli kesimler hani milliyetçi tırnak içinde davranışlarla yani PKK üzerinden milliyetçilik yaparak bir gün milliyetçiliği ayağımın altına aldım deyip ertesi gün milliyetçi görünmeye çalışan bir AKP anlayışı var.
Evet.
Bu ne kadar inandırıcıdır tartışılır ama dediğim gibi bunların geçtiğimiz seçimde %40 oy alması bile söz konusu değildi. %10 oy almaları bile mucize sayılmalı normal bir toplumda. Ama Türkiye'de tabii çok başka dinamikler de var. Yalnız şunu görüyoruz. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yani bizim görebildiğimiz kadarıyla, bizim derken bunu bir siyasi parti adına söylemiyorum. Yani sağduyuyla bakabilen, objektif bakabilen kesimlerin görüşlerine göre anketleri bir kenara koyuyorum, onlara dikkat ediyorum, bakıyorum ama bir başına onlarla karar verecek değiliz. Gördüğümüz kadarıyla AKP bütün bu politikalarıyla daha da fazla oy kaybediyor. Bu da onları daha da hırçın hale getiriyor. Acaba seçim dışı bir çözüm olabilir mi anlayışı yerleşiyor. Bizim görebildiğimiz kadarıyla hak edilme edilmeme meselesinin çok ötesinde bir kere HDP'nin aldığı emanet oylar noktasında bir kaybının olmayacağı, belki de Türkiye'deki en klasik olgulardan biri olan mağdurun yanında yer alma adına, yani bu saldırıların müsebbibi olarak PKK görülüyor belki ama öbür tarafta da bu durumdan kim beslenir diye baktığında herkes adını koyabiliyor. Diğer tarafı
evet,
da görüyor.
Evet.
Onun için çok objektif bir değerlendirme yaptığımız zaman PKK ile HDP'yi özdeş görmeyen, Kürt eşittir PKK demeyen çok geniş kesimlerde HDP'li olmasa da HDP'nin kusurlarını görse de bu ortamda gidip HDP'ye oy verecek gibi görünüyor. Yani HDP'nin önemli oranda oy kaybetmeyeceği, belki oy bile kazanacağı görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi o günden bugüne çok değişen bir şey yok. Sayın Genel Başkan sağduyulu davranıyor. Söylemesi gerekenleri söylüyor ama dediğim gibi kadrolar itibariyle çok daha inandırıcı olmak, program itibariyle çok daha inandırıcı olmak lazım. Toplumun çok daha geniş kesimlerine dokunmak lazım ama gene de CHP'nin de birkaç puan daha yukarıya çıkması eğer ittifaklar yaparsa, yani istatistiki olarak seçimde kaç oy aldı diye bakmadan kendine yakın olabilecek partilerle ilkesel bir birliğe giderse, yani şu partiden bir kişi aldım, öbür partiden iki kişiyi genel başkanını milletvekili yaptım anlamında değil, asgari müşterekte, ulusal çıkarlarda, memleket meselelerde, kamu yararında birleşilirse eğer, böyle bir ortak programla çıkılırsa, o zaman ne kadar oy aldıklarına bakmaksızın, kendi solundaki kesim de dahil, o zaman CHP'nin de oylarını yükseltmesi mümkün. MHP için yani gene sokağa dökmediği ölçüde, yani MHP politikaları eleştirilebilir ayrı ama en önemli vasıflarından bir tanesi gencecik çocukları sokağa dökmemesi diye nitelendirilebilir yönetici kadronun. Dolayısıyla bütün o uzlaşmaz tutumunun ülkeyi aslında birlikte bir yere götürmesine olanak vermişken son seçimler, uzlaşmaz tutumunun bu noktayı da biraz beslediği söylenebilir ama son tarihinde beklendiği kadar oy kaybetmeyebilir MHP'de. Dolayısıyla bu seçimin kaybedeni, daha doğrusu bu sürecin kaybedeni bence AKP olacaktır. Dolayısıyla seçim yapılabilir mi, yapılamaz mı bu ortamda, o da ayrı. Ama bir seçim yapılırsa bugün ya da bir ay sonra
böyle bir fotoğraf ortaya çıkabilir. Evet.
Kesinlikle AKP'nin kaybeden olacağı çok açık. Dolayısıyla hiçbir zaman için mecliste o çoğunluğu sağlaması mümkün değil.
Sayın
ben
Pamir,
evet,
evet. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için Sayın Pamir. Sizlere de iyi sabahlar diliyoruz.
İyi yayınlar.
Evet, CHP Enerji Komisyonu Başkanı akademisyen Necdet Pamir bizlerleydi sevgili dinleyiciler. Ortamı konuştuk, yaşadığımız terör dalgasını ve bunun tabii ki siyasete etkisini konuştuk ki ufukta aynı zamanda 1 Kasım seçimleri var ve 7 Haziran 1 Kasım arasındaki o farklı Türkiye manzarasına farklı bir Necdet Pamir okuması denilebilir. RSFM'de gündemi, dünyayı değerlendirmeye devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.